Ayrım 35, sayfa 301. Savaş Gelinleri, Helen Bryan. Hayatını lanet Almanların ve savaşın böyle mahvetmesine izin veremezdi. İşini bitirir bitirmez çantasını toplayıp kamptan ayrılmaya hazırlanmıştı. Tam o sırada yaşlı adamın onu görmek istediği mesajını almıştı. Şimdi Glebe evinin çatı katında aynı anda konuşan Alice, Elsie ve Evangeline dikkat etmesi gerekirken dehşet içindeydi. Telefon çalacak mı diye kulak kabartıyordu. Yaşlı adam onun ayrıldığını öğrendiği anda telefona sarılıp ona kükreyerek mesaj yağdıracaktı. Francis doğrudan bir emri nasıl reddedebilirdi ki? "Francis, dinliyor musun?" diye sordu Alice sertçe. "Oliver istiyor ki..." "Oliver..." Alt katta girişte telefon çaldı. Arayan yaşlı adamsa Francis ne yapacaktı? Ah, Oliver. Francis kapana kısıldığını hissetti. Ta ki aklına çılgınca bir fikir gelinceye kadar. Tereddüt ederse asla harekete geçemeyeceğini de biliyordu. Cesaretini kaybetmeden gitmesi gerekiyordu. Alice telefona bakmak için merdivenlere yöneldi. "Zahmet etme, ben bakarım," dedi Francis onun yanından geçerken. "Sonra da yürüyüşe çıkarım, biraz kafa dinlerim." "Yürüyüş mü? Şimdi mi? Ama Francis, daha yeni geldin. Sana anlatacaklarımız..." Francis onu dinlemiyordu. Omzuna bir hırka attı, telefonu duymazdan geldi ve son hızla papaz evine yürüdü. Dizlerinin bağı her an çözülebilirmiş gibiydi. Normalde asla konuşmakta zorlanmadığı halde ilk kez ne diyeceğini bilmiyordu. Dehşete düşmüştü. Kapıyı vurmaya kalkarsa asla devam edemezdi. O yüzden doğrudan içeri girdi. "Oliver!" diye seslendi kapıyı açınca. "Ah Oliver, lütfen evde ol, seninle acil konuşmam lazım." "Buradayım," diye seslendi Oliver çalışma odasından. "Hemen aşağı iniyorum." Fakat Francis zaten merdivenlerden yukarı koşuyordu. "Bana dünyadaki en büyük iyiliği yapmanı istiyorum. Güvenebileceğim tek kişi sensin." Çalışma odasına daldığında Oliver masanın arkasında duruyordu. "Senin için ne yapabilirim?" Onun sabit kahverengi gözlerine bakarken Francis'in bir an dili tutuldu. Sonra Hugo'yu ve düğün gecesini düşündü. "Ya bir insanın hemen evlenmesi gerekiyorsa, derhal, hatta şimdi, özel bir izin gerekir mi?" "Evet, lüzumluysa psikopos acil izin çıkarabilir." Oliver bir an üzgün üzgün baktı, Francis de acele etti. "Sana bir şey sormak istiyorum. Normalde bunu kızlar yapmaz ama sen de isteyebilirsin ve istersen hemen şimdi olmak zorunda. Yakında çok geç olabilir. Böylece büyük bir sefaletten kurtulacağım hem de. Çok önemli bir şey yapmaya devam edebileceğim, hiçbir şey kaybetmeden. O da önemli bir şey ve bir an bile bunu yapamayacak kadar dürüst olduğunu düşünüyorsan, yani kabul etmezsen..." Gözleri yaşlarla doldu. "Yani şey, sana her şeyi anlatamasam bile bana güvenir misin?" Oliver onu bu kadar üzen şeyin ne olduğunu çok merak etti. Francis'in söyledikleri hiçbir anlam ifade etmiyordu. Francis her zamanki tasasız halinden oldukça farklıydı, ağlamak üzereydi. "Francis, yasal olduğu sürece istediğin her şeyi yaparım." Masanın etrafından dolandı ve ona kollarını sarmamak için kendisine hakim oldu. Papazlar üzgün cemaat mensuplarına öyle davranmamalılardı, o kişiyi canlarından çok sevseler bile. Francis yutkundu. Ardına kadar açılmış safir gözleriyle ona baktı ve bir anda konuştu. "Şey, yasal ama gizli tutulması gerekiyor." "Pekala, biliyorsun, papazlar kendilerine emanet edilen sırları saklamak zorundalar. Bu yüzden gizemli sırrı her neyse saklayacağıma söz veriyorum." "Ama bana güvenmen lazım, sorular sormaman lazım." Oliver'ın savunması kalmamıştı. "Gerekirse sana mezara ve ötesine kadar güveneceğim. Benden istediğin her şeyi yaparım, ne istersen. Hiç de soru sormam." "Eh, ne olduğunu anlayana kadar söz verme." Francis cesaretini topladı ve isteğini dile getirdi, nefesini tuttu. Sözlerini hemen geri almak istedi çünkü muhtemelen tüm umudunu mahvetmişti. Oliver'ın yüzü büyük bir hayretle gerildi, sonra da neşeyle "Bunu istiyor musun? Gerçekten mi?" Kız başıyla onayladı. "Evet, hem de çok. Ama tabii sen..." Ah Francis dedi elini uzatarak, bir mucize sunulması gibi bu. Ah bir bilsen. Evet, 1000 kere evet. Ertesi gün geç saatlerde yaşlı adamın kapısı çalındı. İçeri gir dedi yaşlı adam. Bu arada bayan Falconley hangi cehenneme gitti ona telefon açın. Dün çağırttım ama bir yerlere kaybolmuştu. İçeri giren adam kıpır kıpırdı. Çıkar ağzındaki baklayı diye bağırdı yaşlı adam. Bayan Falconley efendim. Sonunda ne olmuş ona? Balfour'ları gözetliyor değil mi? Efendim evet, aslında başka bir şey daha var. Neymiş be adam, farkındaysan savaş devam ediyor ve tüm gün burada seni bekleyemem. Kaçtı efendim. Hah, emirlere uyup şu Hugo denen adamla evleniyor değil mi? Harika, biliyordum ona güvenebileceğimizi. Aslında hayır, oranın papazıyla evlenmiş diyorlar. Bayan Falconley artık Bayan Hammett olmuş. Çok garip oldu efendim. Hugo de Balfour ile evlenmesi artık imkansız. Yaşlı adam sonraki 15 dakika boyunca öfkesini dışa vurdu. Bayan Hammett'ın papazla evliliğini gizli tutmaya karar verdiğini öğrenince bile siniri yatışmadı. Evli olsun olmasın Fransa'ya gönderilmeyi beklerken her şey eskisi gibi devam edemezdi. 30. Bölüm Grove Marsh Priors, Eylül 1942 ve sonrası. Lanet olsun, burada ne yapıyorsun diye sordu Elsie. Tavan arasında Bernie ile kullandıkları bölüme girince kız kardeşinin eski bir valizi boşalttığını gördü. Agnes'in eşyaları her yere dağılmıştı. Senin yok şehirde olman lazım, oraya gönderilmiştin. Agnes somurtarak baktı, boyu uzamıştı. Eteği ve hırkası artık çok kısa geliyordu. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Sevinmez olur muyum dedi Elsie, kardeşimsin sen benim. Şu hale bak, boyun beni geçmiş. Artık 15 yaşında olduğum için beni barındırmıyorlar artık. Yorkshire'dakiler de yakalanmışlardı değil mi? Sadece beni ve ikizleri tutuyorlardı ama 6 kişi barındırıyor gibi form gönderiyorlardı para için. Hakimler de onları hapse yolladı, hak etmişlerdi de. Ama beni ve ikizleri başka bir yere gönderdiler ama ağzına kadar doluydu, berbat da bir yerdi. Bana senin evlendiğini söylediler, adresini verdiler. Benim artık orada olmamam lazımmış. İkizler de mutlu değiller. Seninle kalabilir miyim? Bu ev Buckingham Sarayı'ndan bile büyük. Bana da oğlanlara da yeriniz vardır elbet. Oğlanları düşünürüz de sen tabii ki kalabilirsin. Fazla kalmayacağım. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak için fabrikada işe girmeyi düşünüyorum. İstasyonda bir delikanlıyla tanıştım. Ruslar ve Doğu cephesi hakkında broşürler dağıtıyordu. Biraz konuştuk. Bana nereden bilet alabileceğimi gösterdi. Ben de tren beklerken onun broşür dağıtmasına yardım ettim. Dedi ki Londra'da fabrika işine girmekten daha kolay şey yokmuş. Yorkshire'a gidersem de iyi bir şeymiş. Londra'da işçiler, yoldaşlar ve yerel prole bilmem neyle olabilirmişim. Agnes, daha dikkatli olmalısın. İstasyonda gördüğün her yabancı Tom'la, Dick'le, Harry'le konuşmamalısın. Adı Ted'di. Agnes meydan okurcasına kaşlarını çattı. Ve kimle istersem onunla konuşurum. Birden Elsie kendisini oldukça yaşlı hissetti. Annesine hiç sanmadığı kadar benziyordu, iç geçirdi. Şimdilik sana bizim odada yer yatağı yaparız. Diğer odalarda başkaları kalıyor. Burayı yaralı askerlere iyileştirme evi yapıyorlar. Öyle çok gürültü oluyor ki kendini bile duyamazsın dedi. O sırada işçiler evin bir yerlerinde inşaata devam ederken Agnes'in eşyalarını topladı. Belki banyo yapmak istersin. Ama daha salı diye bağırdı Agnes. Sadece cumartesi akşamları banyo yapardı. Sorun değil dedi Elsie gururla. İşe bak diye mırıldandı Agnes. Salı günü banyo. Hiç itiraz etmem. Agnes iyi bir gece uykusundan güzelce temizlendikten sonra ertesi sabah biraz daha iyi görünüyordu. Elsie'den aldığı elbiseler biraz kısa gelseler de daha güzeldi. Elsie sıçan yakalamak için dışarı çıktığında onunla gitmek için ısrar etti. Dibinden ayrılmadı. Ta ki Elsie yorgunluktan canı çıkmış halde ona biraz uzak durmazsa zehirleneceğini söyleyene kadar. O gece Bernie eve geldiğinde Agnes de odadaydı. Tabii Bernie pek memnun olmadı. Onu başka bir yere yerleştiremez misin diye mırıldandı. Başka türlü biz nasıl anlarsın ya. Ertesi gün Elsie bütün köyü dolaştı. Kapıları tek tek çalarak Agnes'a uygun bir yer olup olmadığını sordu. Barrows'lar sandık odalarını teklif ettiler. Ama Edith yeniden bebek beklediği için teklif geçici süreliğineydi. Agnes eşyalarını toplarken polise şaka yapıyorsun herhalde diye söylendi. Şimdilik böyle yapmamız gerek Agnes, savaş var. Ekim yaklaşırken ustalar Francis'in çatı katındaki penceresinden bir yangın çıkışı yaptılar. Elsie ve Bernie beraberken Francis'in geceleri Oliver'a gittiğini hiç fark etmediler. Odasına ziyaretçi geldiğinde de anlamadılar. Gün içinde bile Francis çoğu zaman Oliver'ın yanı başında oluyordu. Sorulduğunda Oliver'ın dikkatini kilise bahçesinden uzaklaştırmak için böyle yaptığını söylüyordu. Bu arada Hugo gerçekten de çok ısrarcı olmuştu. Gün boyunca Francis'in yanından ayrılmıyor, onu bir şeyler içmeye davet ediyor, altında çiftlik araçlarından biri olunca onu gideceği yere kadar bırakmayı teklif ediyordu. Francis'in onu reddettiği bir gün Hugo bir ahırda onu köşeye sıkıştırdı, evlenmeleri için yine yalvardı. Reddedilmeyi hazmedemiyordu. Birkaç gün sonra Oliver'ın çalışma odasına bodoslama dalınca Francis'i yanakları kızarmış, Oliver'ı da saçı başı dağınık halde buldu. Ondan sonra sık sık Oliver'ı iç güvenlik meselelerini bahane ederek aramaya başladı. Bir şeyden şüpheleniyor diye düşündü Francis. Bu yüzden Hugo bir dahaki sefere onu içki içmeye davet ettiğinde kabul etti. Hatta onu biraz uzaklaştırmak için flört de etti. Ama bu hamlesi geri tepti. Hugo teklifini yinelemek için cesaret buldu ve yine reddedilince bu kez öfkesini gizlemedi. Ona soğuk gözlerle baktı, rakibinin kim olduğunu çok iyi bildiğini söyledi. ''Tabii ki, o ne demekmiş öyle?'' diye blöf yaptı Francis. ''Tabii ki, Oliver Hammett.'' Francis boğuk bir şekilde ''Gerçekten Hugo, bir papazın karısı olma ihtimalim ne kadar olabilir?'' dedi ve onun yanından uzaklaştı. Gözleri çökmüş, gergin, Tani'nin sinirleri fena bozuktu. Rahibe Tucker ona yataktan kalkmayı düşünmemesini, Johnny de Anna'yı kucağına almamasını söyledi. Kendi de giderek şişen Evangeline onca çocuğun peşinde koşturmaktan gün sonunda bitkin düşüyordu. Alice bir öğleden sonra turta ve şalgam reçeliyle geldiğinde Evangeline gözyaşlarına boğuldu. ''Sensiz ne yapardık Alice?'' Alice onun sırtını okşadı. Evangeline'den hala hoşlanmıyordu ama affetmek onun Hristiyanlık vazifesiydi. Evangeline'in hamileliği artık avlanmasını engeldi. Ama kimse tüm açlıklarına rağmen ne balina etiyle ne de kasaplardaki ne idüğü belirsiz kıymayla yetinebiliyordu. Francis tarlalara çıkıp hasattan beslenerek yağlanmış güvercinlerle geri dönünce hepsini şaşırttı. Evangeline de onları elmayla doldurup kızarttı. Aslında Francis av gezilerine silahla dolaşmak için mükemmel bahane olduğunu fark etti. Askeri istihbarat Manfred'in sinyal gönderdiğine inandıkları Güney İngiltere'de yarı çapı daraltmıştı ve ülkeye sızabilecek Almanların saklanmaya elverişli görebileceği kıyıya yakın evleri arama emri Francis'e ulaşmıştı. Ona yasal bir silah verilmişti. Burada bir yerlerde aramaya devam et denmişti. Francis Grayscourt'u dahil etmenin anlamsız olduğunu düşünmüş, hatta söylemişti ama üstleri aynı fikirde değildi. Bu yaşlı adamın intikamı diye düşündü Francis. Yine de Hugo ne zaman Oliver'la göreve gitse evine girip tüm odaları ve evin dış binalarını araştırıyor ancak hiçbir şey bulamıyordu. Daha sonra hızla Glebe evine dönüyor, Elsie ve Agnes'in keskin bakışlarından kurtulabilmek için gözle görülür şekilde esneyip tavan arasında kendi köşesine çekiliyordu. Ondan sonra ya papaz evine kaçıyor ya da Oliver'ın yangın merdivenini tırmanmasını bekliyordu. Beraber geçirdikleri zaman o kadar değerliydi ki asla uykuyla harcamıyorlardı. Çok yorgun olsalar bile mutluydular. Sevgilim, saygın yaşlı çiftler gibi davranabileceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum, dedi Frances bir gece. Kalkıp birlikte kahvaltı etmek çok güzel olacak. Böyle basit bir şeyi dört gözle bekleyeceğimi asla düşünmezdim. Belki senin için çay da yaparım, ekmek bile kızartabilirim.
Değil mi? Papazlar normalde eşlerinin yatak odalarına hırsız gibi tırmanmazlar. Oldukça eğlenceli gerçi, uykusuz kalsam da. Piskopos duysa aklını kaçırır. Evlilik bu kadar neşeli bir şey olmalı mı bilmiyorum.
Piskoposa boş ver.
Francis yakalanmaya iki kez çok yaklaşmıştı. Ekim başlarında bir gece zamansızca Grace Court'a dönen Hugo, mahzenden çıkan Francis'i neredeyse yakalayacaktı. ''Merhaba, orada biri mi var?'' dedi birkaç kez. Çalılığa dümdüz uzanıp nefesini tutan Francis, Hugo'nun elinde fener olmaması için dua etti. O sırada yukarıdaki banyo ve içinde fener bulunan çamaşır dolabı aklına geldi. Belki bir dahaki sefere orayı kontrol etmeliydi. Bir hafta sonra geri döndü. Hugo'nun bisikletle uzaklaştığını görünce arka pencerelerden birine tırmanıp üst kata çıktı. Banyodaki yaldızlı çerçeveler gitmişti. Çamaşır dolabının da kapısı açıktı. Francis yaklaştı, el yordamıyla feneri aradı, yoktu. Yerinde bir telsiz seti vardı. Francis oranın telsiz saklamak için ne kadar garip bir yer olduğunu düşünerek kaşlarını çattı, sonra havaya fırladı, ön kapı açılmıştı. Hugo babasına toplantının ertelendiğini söylüyordu. Francis arka merdivenlerden indi ve açık bıraktığı pencereden dışarı fırladı. Sir Leander'ın çalışma penceresinin altından sürünürken içeride hararetli bir tartışma çıktığını duydu.
''Kızı söyledim sana.'' Leander bastonuyla yere vuruyordu. ''Kaybedecek çok şey var, bu senin işin, onu ikna et. Ben temasa geçtim. Hammett'ı halledecekler, aradan çıkaracaklar.''
Francis telsizi düşünmeyi bıraktı. Duyduklarına bakılırsa Oliver'la başları beladaydı. Hammett'ı halledecekler lafından sadece piskopos ve kilise yetkilileriyle konuşulduğu çıkarılabilirdi. Oliver'la birlikte geçirdikleri süre fark edilmiş, piskoposa ve kilinin cemaat üyesiyle ilişki yaşadığı söylenmiş olmalıydı. O zaman evliliğin neden sır olarak saklandıklarına dair büyük mesele çıkacaktı ve Francis gizli askerliğini herkese, özellikle de hala haberi olmayan Oliver'a açıklamaktan kaçınmanın bir yolunu düşünmek zorunda kalacaktı. Lanet olsun. Francis Hugo'nun bekle, bende para ödeyecekleri başka bir şey var. Benzeri yanıtını güç bela duydu. Kilisenin Hugo'ya bilgi için neden para ödeyeceğini anlamadı. Kafasında oturtamadı ama asıl endişesi Oliver'ı piskopos konusunda nasıl uyaracağıydı. Hem de bunun nereden çıktığını söylemeden.
Telefon açan Rachel, Tane'nin ikiz beklediğini duyduğunu söyledi.
Kesinlikle dedi, bunu iliklerinde hissetmişti. Tane'nin ailesinde çok ikiz oluyordu. Bekledikleri sinyal de işte buydu. Mesaj bu gece anlamına geliyordu. Mesajı Alice aldı. Annesine hızla yemeğini verdi ve diğerlerinin yanına döndü. Yanlarına vardığında Francis her zamanki gibi bir yerlere kaybolmuştu. Agnes yine Elsie'nin etrafında dönüp duruyordu. Evangeline ise uzanıyordu. Ayağa kalkan Evangeline çocuklarla başa çıkması için Alice'e yardım etti. Çocuklara yatağa erken giderlerse bu kez banyo yapmayabileceklerini söyledi.
''Ama sen de yıkamayacaksın yoksa olmaz.'' diye çıkıştı Tommy ve Maud.
Öyle olsun dedi Evangeline, onları sabunlu bezle kovalayamayacak kadar yorgundu.
Diş fırçalamak da yok.
Ama bir aksilik çıkmıştı. Kasaba meclisinde önceki gece diğer iki iç güvenlik birimiyle yapılması gereken toplantı bu geceye ertelenmişti. Kilise bahçesinden geçip duracaklardı. Kızların görünmemek için fazladan özen göstermesi gerekecekti.
Elsie lanet olsun, Agnes'i ne yapacağım? Yatma saatinden önce Barrowsların evine gitmez asla diye mırıldandı Bernie'ye.
En azından Bernie evdeydi, terk edilmiş bir ahırda sakladığı arabayı hemen getirebilirdi. Yani kızlar karanlıkta dosdoğru Londra'ya gidebileceklerdi, sabah güvende olurlardı. Ama önce Agnes işini halletmeleri lazımdı. Elsie onu battaniye toplama, sıcak çikolata matarası hazırlama bahanesiyle atlatmayı düşünüyordu.
''Al'' dedi Bernie, ''bunları ver ona.'' İki küçük hap uzattı.
''Kendi kız kardeşimi zehirleyemem.''
Zehir değil, uyku ilacı. Bernie süklüm püklüm baktı.
Agnes'in odamızda uyuduğu zaman tanıdığım bir adamdan aldım.
Elsie onu öptü ve birkaç dakika sonra gelen Agnes'a içinde çözülen haplarla birlikte büyük bir fincan sıcak çikolata verdi. Saat 9'da Agnes başı mutfak masasında horluyordu.
Elsie onu yukarı çıkaralım en iyisi dedi. Sen omzlarından tut, ben ayaklarından.
Bernie yine odamıza olmaz dedi.
Bak rahat ederse daha iyi uyur. Mantıklı bir şey. Onu yatağımıza koyalım. Biz bu gece pek orada olmayacağız. Onu sarhoşmuş ya da ölmüş gibi Barrows'lara götüreceğimiz de yok sonuçta.
35. ayrımın sonu. Sayfa 310.